أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Kardeşler, bugün Allah'ın izniyle sizlere yapacağım ders, işleyeceğim konu akide konularından olan el-yakîn. Allahu Teala'ya ve Allahu Teala'nın haber vermiş olduğu şeylere yakînen iman etmek. Bunu inşallah işleyeceğiz. Bu aynı zamanda yakîn kardeşler, la ilahe illallah'ın şartlarından da birisidir. Yani senin söylemiş olduğun la ilahe illallah sözü ve aynı zamanda iman etmiş olduğun o İslam, Allah katında geçerli olması için, kabul edilmesi için Allah'a ve Allahu Teala'nın haber vermiş olduğu şeylere yakinen, şeksiz ve şüphesiz iman etmen gerekiyor. Peki bu yakin meselesi nedir? Yakin mertebesi ne anlama geliyor? Her bir müminde olması gereken bu sıfat nedir? Bunu inşallah tanımaya çalışalım. Kardeşler, yakin kelime manası sebat ve vuduh. Sebat ve açıklık. Yani ben Allah'a yakinen iman ediyorum dediğin zaman ve hatta İslam'a yakinen iman ediyorum dediğin zaman sen inancında artık sabitsin. Senin inancın artık kalbinde yerleşmiş, sebat göstermiş ve şek ve şüphe yok, tereddüt yok. Ölene kadar İmanın üzerine ne yapıyorsun? Yaşıyorsun. İman üzere sebat göstermek nedir? Yakindir. Aynı zamanda vel-vuduh açıklıktır. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri artık senin önünde açık. Akide meseleleri senin önünde açık. İmani meseleler senin için açılmıştır, görülmüştür ve sen de tereddütsüz artık onlara iman etmişsin demektir. Evet. Eğer ki bir ilimde şek ve şüphe kalmamışsa o ilme ne deniyor? Yakini ilim deniyor. Eğer bir ilimde sana gelen bir ilim, bir haberde tereddüt varsa, ya doğru mudur acaba, yalan mıdır gibi bir tereddüt varsa buna yakini ilim denmez. Ama artık şek ve şüphe kesinlikle yoksa o ilim senin için nedir? Artık o yakini bir ilimdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e şeksiz ve şüphesiz iman ediyorsan, sahih sünnete şeksiz ve şüphesiz iman ediyorsan, tereddüt gelmiyorsa artık o senin için yakini bir ilim olmuştur. Mesela cennet var mıdır, yok mudur? Bir mümine sorduğun zaman tereddütsüz tabii ki cennet vardır. Tabii ki cehennem vardır, tabii ki sırat vardır. Tabii ki öldükten sonra kabir azabı vardır. Buna imanı vardır. Tabii ki bütün mahlukatın yaratıcısı, rızık vereni, işte düzene koyanı kimdir? Rabbul Alemin olan Allah'tır. Bunda artık yakini bir inanç olmuş. Yani tereddüt yok. Ama bazı kimselerde tereddütler var. Vallahi iman ediyoruz ve hatta Müslümanız ama ya cennet yoksa, ya cehennem yoksa, ya işte böyle deniyor da ama ahirete gidip gelen var mı? Cenneti, cehennemi gören var mı? Adam hem Müslüman olduğunu söylüyor hem de ya işte cenneti ve cehennemi gören var mı, olmuş mudur? Adamda böyle bir şüphe var. Ya da kabir azabı denen bir şey yok. Nereden çıkardınız? Uydurma bir şey. Adamda böyle inançlar oluyor. Bu nedir? Yakin gitmiş, artık iman da gitmiş demektir. Çünkü iman tereddütü kesinlikle kabul etmez. Şüpheyi kabul etmez. Evet. Aynı zamanda gelen haber kesin haber olursa, mesela Kur'an-ı Kerim'in ayetleri nedir? Yakînidir. Yani şeksiz ve şüphesiz. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde bir yalan, bir uydurma, bir değişiklik var mıdır? Kesinlikle yoktur, haşa. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mütevatir hadislerinde bir değişiklik var mıdır? Kesinlikle yoktur. Mütevatir oldu mu? Yani büyük bir kalabalık grup başka bir kalabalık gruba aktarmış, onlar da başkasına. O kalabalık oldu mu, yani bunların yanında ittifak etmeleri imkansız bir şeydir. Burada nedir? Buna ne deniyor? Yakini haber deniyor. Resulullah'tan geldi mi aleyhissalatü vesselam'dan? İşte bu nedir? Yakini haber deniyor. Ama mesela tarihi olaylar var. Mesela tarihi olaylar genelde yakini değildir. Kesin olarak böyle olmuş denemez. Eğer Kur'an'da, sünnette gelmemişse, sabit değilse. Niye? Çünkü neticede bunu beşer aktarıyor, tarihçiler aktarıyor. Yeri geliyor, beşer olma hesabıyla şaşırabiliyorlar, unutabiliyorlar. Onları aktaran kişi yalancı olabiliyor ve adil olmayabiliyor. Tabii tarihçiler, muhaddisler kadar çok fazla tetkik etmezlerdi yani olayları. Onlar kadar sık dokunmazlardı. Dolayısıyla tarih meselelerine, tarih olaylarına yeri geliyor bazı şüpheler girebiliyor. Hatta bazı yalan haberler girebiliyor. Hatta İslam tarihinde de bunun örneklerini görebiliyoruz. Bakıyorsunuz Sünni bir alim tarih kitabı yazmış ama Şialardan bazı haberler onun kitabına girmiş. Halbuki onun aslı astarı yok. Mesela örnek veriyorum işte Yezid'i anlatırken Yezid diyor şöyle zalimdi, böyle işte fasıktı. Şöyle içki içerdi, şöyle dansöz oynatırdı. Haşa işte bir gün sarhoşken Kur'an-ı Kerim'i getirtti. İşte bir Kur'an-ı Kerim sayfalarını veyahut da cildini. Ondan sonra bir işte ağaca bağladılar. Sonra okla onu hedef edindi mesela. Haşa böyle bir şey olamaz yani. Müslümanların bir imamı, bir halifesi. Evet günahkar yönleri vardı ama bu dereceye tutup Kur'an-ı Kerim'i hedef yapacak, onu işte okla, ok yağmuruna tutacak böyle bir şey olamaz yani. Müslümanlar arasında, Müslümanların yaşadığı bir memlekette. Nereden gelmiş bu haber? Şialardan gelmiş. Şialar bayağı bir haberler uydurmuşlar. Hatta Şiaların şöyle taktikleri olmuş. Müslümanları kandırmak amacıyla. Şimdi kendilerinden haber gelirse Sünni olan bir Müslüman onlardan kabul etmez. Şialar çünkü çok yalan uyduran bir gruptur. Ama örnek veriyorum. Adam tutuyor mesela İbnül Cevzi'nin kitabını yazarken kendisi tahrifatlar yaparak da ne yapıyor? Onun kitabını mesela yazıyor sonra basıyor. Bazı eklemeler yapıyor. Okuduğun zaman Allah Allah İbnül Cevzi böyle söylemiş. Ya da bir alimleri ne yapıyor? İşte o kılığa giriyor kendisine de İbnül Cevzi. Mesela ismini takıyor. Sonra kitap yazıyor. Sanki İbnül Cevzi'nin kitabıymış gibi ve o kitabı ne yapıyor? Yaymaya çalışıyor. Müslümanlar da tabii bilgisi olmayan kimseler de o bilgileri okuyup bunları yaymaya başlıyorlar. Zamanla da ne oluyor? Toplum arasında yayılmaya başlıyor. Evet, genel anlamda yani insanlar arasında var olan haberlerin büyük bir kısmı yakini değil. Kulaktan duyma ve değişik halleri var. Ama mesela büyük muhaddislerimiz Buhari ve Müslim o hadis kitaplarını mesela derlerken ne yapmışlar? Çok iyi araştırmışlar, sık dokumuşlar ve yakini derecede yani sağlam olan hadisleri ne yapmışlar? Getirip koymuşlar. Evet. Mesela ölüme yakın denmiş kardeşler. Ölüme yakın denmiş. Ayette diyor ki وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Yakin sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Yakin sana gelene kadar. Şimdi bazı mutasavvıflardan sapık olanlar bir dönem sonra namazı terk etmişler. Orucu terk etmişler. Haramlara bulaşmaya başlamışlar. Zina yapmışlar, içki içmişler. Adam şeyh, tarikat şeyhi. Tabii müritler şaşırıyorlar, etrafındakiler şaşırıyorlar. Ya şeyh namaz kılmıyor artık, oruç tutmuyor, içki içiyor. Diyorlar ki artık o şeriattan muaf tutulmuştur. Sen bilmiyor musun? O yakin derecesine ulaşmıştır. Allah-u Teala demiyor mu? وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ. Yakin sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Bu adama da yakin gelmiştir. Artık o fena fillah derecesine ulaşmış. Allah'ta artık fena bulmuştur, yok olmuştur. Dolayısıyla o şeriat ahkamı yeni başlayanlar içindir, antrenman. Sen çok ilerlersen, derslerini yaparsan tarikatta, bir merhaleye geldiğin zaman mesela 21 seneyi doldurursan ondan sonra artık yakin mertebesine gelirsin. Fena fillah mertebesine gelirsin. Ondan sonra istediğini yapabilirsin. Subhanallah, peygamberler ölene kadar namazı bırakmamışlar, ibadeti bırakmamışlar. Haramlardan uzak durmuşlar. Haşa, onlar yakin derecesine ulaşmamış da bazı soytarılar, yani o sahtekar insanlar için söylüyoruz. Yoksa Kur'an'dan, sünnetten uzaklaşmayan abid insanlar için haşa onlara bir iftira atamayız. Ama tasavvuf adı altında zındıklık yapmış olan, cahilce bid'atlere bulaşmış olan, dini tahrif etmiş olan o kimselere diyoruz, bunlar resmen şeytan bunlarla oynamış. Ve neymiş, onlara yakın gelmiş. Halbuki buradaki yakin, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ, burada ölüm anlamındadır. Ölüm sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Ölüm gelene kadar ibadet kimseden kaldırılmaz. Hani Abdülkadir Geylani için anlatırlar, bir gün işte çölde seferde yürürken bulutlardan işte ses gelmiş. Ey kulum, ben senden namazı kaldırdım. Artık namaz kılmana gerek yok. Deyince Allah sana lanet etsin. Ey iblis, ey şeytan. Ben biliyorum ki sen iblissin. Beni kandıramazsın diyor. Böyle aktarılır yani. Şeyh Abdülkadir Geylani, Allah rahmet etsin, ehli sünnet alimidir. Şirklere bulaşmamış bir alimdir ama müritler onu uçurmuştur. İlah konumuna getirmişler ama kendisi beridir. Tıpkı Ali radıyallahu anhu Şialardan beri olduğu gibi. Şialar onu ne yapmışlar? İlah konumuna getirmişler. İsa aleyhisselam Hristiyanlardan beridir. İlah değildir ama Hristiyanlar onu ilah konumuna getirmişler. Evet, o alim iyi bildiği için o gelen sesin şeytandan geldiğini çok iyi bilmiş. Çünkü alimi şeytan Allah'ın izniyle kolay kolay yapamaz, aldatamaz. Bin abidi saptırır ama bir alimi saptıramaz Allah'ın izniyle. O yüzden hatta işte yerden toprak mı almış, ayakkabısını mı alıp fırlatmış, Allah sana lanet etsin, ey şeytan, ey iblis, beni mi kandıracaksın? O geçti buradan, hani süreç şeyini başka yere. Hani beni kandıramazsın misali. Niye adamda ilim var artık? Evet, yakın denmiş ölüme. Niye yakın denmiş kardeşler? Çünkü insanlar gerçekten gaflet içerisinde uyuyorlar. İnsanlar gaflet içerisinde. Kardeşler, bu aralar dikkatliyseniz acayip acayip musibetler var değil mi? Korona hastalığı daha bitmedi. Kaç senedir insanların canlarını ne yapıyor? Biçiyor yani. Her gün yüzlerce kişi hastalanıyor, yüzlerce kişi ölüyorlar. Seller, yağmurlar, hayatın pahalı oluşu, şu anda mesela yangınlar, depremler ve buna benzer musibetler hiç eksik olmuyor. Hani tabii musibetler. Bununla beraber insanlardan gelen musibetler, iç kargaşalar, savaşlar, çatışmalar, çekişmeler, bunlar da neticede Allah'ın azabıdır. İnsanlara ne yapıyor? Azap ederken bazı insanları ne yapıyor? Musallat ediyor. Estaizu billah kul huvel kadiru ala en yeb'at aleykum azaben min fawqikum ev min tahti erculikum ev yelbisekum şia'an ve yuziku ba'dakum ba'se ba'd. De ki Allah-u Teala üstünüzden, altınızdan azap göndermeye, sonra sizi parça parça, bölük bölük ayırıp birbirinizle çatıştıraraktan biri diğerine azap etmeye ve acı çektirmeye nedir? Kadirdir. Yukarıdan gelen azaplar Allah-u Teala'nın gönderdiği felaketler. Mesela yukarıdan gelen dolu, işte kar, yağmur, seller mesela olabilir. İşte yerden gelen felaketler mesela toprak kayması, zelzeleler, hastalıkların yayılması ve buna benzer şeyler. İşte insanların parça parça bölünüp birbirleriyle savaşmaları, çatışmaları. Bugün mesela PKK belası senelerdir. Türkiye'de neler çekti değil mi? İnsanlar neler çektiler? Bu kadar insanın ölmesi, yaralanması, evlerin yıkılması. İşte komünistlerin ortaya çıkıp mesela çatışmalara girmeleri, zarar vermeleri. Bu yangınları mesela çıkaranlar bir grup ateşin çocukları diye kendilerini isimlendirmişler. Cehennemde de yandıkları zaman orada da görecekler. artık hani Türkiye'den intikam almak için, hükümetten Allahu alem intikam almak için, siyasete karşı durdukları için ne yapıyorlar? Ateşe veriyorlar. Tabi bu bir azap çeşididir. Tabi bunlar mücrim iken onları bu işe sürükleyen kimseler de mücrimdir. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye hükümeti, yönetim sistemi İslami olmuş olsa, Kur'an ve sünneti uygulamış olsa Allah'ın izniyle bu gibi belalar olmaz. Ama küfür sistemi olduğu için işin içinde zulüm var, haksızlık var, küfür var. E tabii ki böyle belalar da eksik olmayacaktır. Ayette buyurduğu gibi işte o şekilde Allah-u Teala hani bu yukarıdan gelen azap ve aşağıdan gelen azap, bir tefsire göre de yukarıdan gelen azap hükümdarların, yöneticilerin azabıdır. Yukarıdakiler zalim. Mesela Suriye'de bu Beşar yönetimi, ondan önceki Hafız yönetimi, yani 51 senedir bu Nusayrilerin, bu azılı kafirler sizce boşuna mı böyle hani gelip musallat oldular? Suriye'nin başına bela oldular. 51 senedir Müslüman katliamı yapıyorlar, Müslümanlara zulmediyorlar. İslam'ın kökünü kazımaya çalışıyorlar. Yani bunun bir sebebi vardır. Yani bu halk Allah'ın dininden uzaklaştığı için Allah-u Teala ne yaptı? Musallat etti. Yani bu Allah'ın bir azabıdır. Yani bir halk Allah'a çok isyan ederse Allah-u Teala yukarıdan despot insanları ne yapar? Musallat eder. Türkiye'nin başına da geldi. Kemal Atatürkler ve İsmet İnönü'ler az mı Müslümanları katlettiler, biçtiler, alimler, alimleri bırakmadılar. Tıpkı bu düzen bırakmadığı gibi. Geçenlerde biraz okuyordum siretini. Süleyman Nasır, yok Abdullah Nasır el-Ulvan, duydunuz belki. Şimdi Süleyman Nasır el-Ulvan var. Rabbim onu esaretten kurtarsın. Muhaddis, Suudi Arabistan'da yaşamış olan, şu anda cezaevinde, senelerdir cezaevinde olan derin bir alim, muhaddis bir alim. Rabbim onu kurtarsın. Suud hanedanını da yerin dibine geçirsin. Suriye'de de kardeşler 80-90'lı yıllarda büyük bir davetçi ve aynı zamanda alim birisi, hatta kitapları var. Abdullah Nasır Ulvan, Abdullah Nasır Ulvan adında bir alim varmış, davetçi. Tabi Hafız Esad ondan çok rahatsız olmuş. Ve bir takım kanunlar getirdiği zaman Suriye'den mesela resmi din İslam'dır maddesini çektiği zaman, işte anayasada bazı değişiklikler yapıp küfrü yaymaya çalıştığı zaman birçok batıl alim ne yapmıştır? Desteklemiştir, alkışlamıştır Hafız Esad'ı. Ama sadık olan kimseler onun karşısında durmuştur. Onun karşısında duranlardan bir tanesi de Şeyh Abdullah Nasır Ulvan. Tabii ona karşı durunca, eleştirince onun başı belaya girmeye başlıyor. İşte devlet onu sıkıştırıyor, sonra yakalıyorlar. Sonra işte biraz içeride tuttuktan sonra etbaa müridi falan biraz olaylar yapıyorlar. Sonra bırakıyorlar. Sonra Hafız Esad bunu yasaklama getiriyor. Tamamıyla hutbe vermekten, ders vermekten men ediyor. Daha sonra işte yine bazı değişiklikler olunca Suriye'de bir şekilde Halep'te büyük bir camiye çıkıyor. Ve orada hutbe veriyor. Bu düzenin yapmış olduğu cürümlerden, küfürlerden bahsetmeye başlıyor. Bu adam Suriye'de dini ortadan kaldıracak diye anlatmaya başlıyor. Tabii cemaat dışarı çıktıktan sonra protesto yapıyorlar. Tabii o protestoyu çok ağır bir şekilde bastırıyorlar. Ve bir takım işte Müslümanları alıp içeri atıyorlar. O esnada Abdullah Nasır Ulvan ne yapıyor? Kaçıyor. Tabii her tarafta nizam onu aramaya başlıyor ve o zaman 100 bin lira Suriye lirası, ta bu 80'li yıllarda 100 bin lira para biçiyor onun başına. Yani onu getiren, onu yakalattırana 100 bin Suriye lirası verilecek. Yani o zamanın parasıyla çok ciddi, çok büyük bir servet. Derken onu bulamıyorlar. Daha sonra ona haber gönderiyorlar işte. Hani olayların yatışması için gel işte sulh yapalım falan filan. O da istişare ediyor. Bazı alimleri alıyor ve diyor ki gidip bu tağutun karşısına bir çıkalım, konuşalım. Belki umulur ki bazı noktalarda işte biraz geri adım atarlar. Yani sureyi daha çok bozmazlar diye bir ihsan, yani biraz şeyde hani şey yapıyor. Yani iyi duygular besliyor. Hani umulur ki belki faydası olur falan derken Hafız Esad'ın karşısına çıkıyor. Hafız Esad tabii tamamıyla komplolar kurmuş ve diyor ki yani sizinle sulh yapmamız için öncelikle bütün bu ihvana diyeceksiniz ki silahları bırakın, getirip teslim edin. İşte ve buna benzer şeyler söyleyince tabii Abdullah Nasır Ulvan diyor ki biz buraya pazarlığa gelmedik diyor. Biz buraya bazı meseleleri görüşmeye geldik deyince etraftaki alimlerle bugün diyor artık ya hakkı beyan edeceğiz ve buradan Allah'ın hiçbirimiz çıkmayacak. Ya da biz bu zilleti kabul edersek bir daha da yani bu zilletten çıkmayacağız. İşler daha kötüye doğru gidecek. Etrafındaki alimler de diyorlar ki vallahi sen yani en iyisi hiç konuşmadan en iyisi buradan çekip çıkalım. Yoksa hepimizi öldürteceksin sen. Yani meseleyi sen çok zor bir yere götüreceksin. Derken bakıyor ki etrafındakiler hazır değiller yani ölüme hazır olmayınca oradan bir şekilde ne yapıyor? Çıkıyor. Çıktıktan sonra bu sefer Hafız Esad bir daha haber gönderiyor. Onun hakkında tutuklama emri çıkartıyor. Ve tabii o da anlıyor ki artık tutulacak olursa kesinlikle bir daha da bırakılmayacak ve büyük ihtimal de öldürülecek. Bir şekilde ne yapıyor? Ürdün'e kaçıyor. Ondan sonra bir şekilde yine yol bulup Ürdün'den Suudi Arabistan'a gidiyor ve hayatın sonuna kadar orada yaşıyor, orada vefat ediyor. Tabii bir sürü kitapları falan var. Tabii o kendisi kaçtıktan sonra ellerinden kurtuluyor. Bu zalim düzenin elinden kurtuluyor. Ama onun intikamını almak için gidiyorlar, oğlunu yakalıyorlar. Oğluna işkence yapa yapa oğlu işkence altında şehit oluyor. Sonra ailesinden kardeşini yakalıyorlar işte. Amca çocuğunu, şunu bunu böyle akrabalarından 11 kişiyi yakalıyorlar. Takriben 11 kişi de cezaevlerinde çoğu infaz ediliyorlar ve işkence altında şehit oluyorlar. Ve arkasından tabii bir sürü Müslümanlar tutuklanıyor, bir sürü cürümler ne yapıyor? İşliyor. El mühim yani demek istediğim bu zalim despotlar, alimleri böyle hani bu sadece bir alim misali. Yani bu toplum niye mesela cahil kalmış dediğiniz zaman ve hatta bazı masiyetler, bazı günahlar var. Akide niye bilinmiyor dendiği zaman kardeşler yani nasıl Kemal Atatürk döneminde, İsmet İnönü döneminde Türkiye'de alim bırakılmamışsa ve insanlarda daha sonra çok büyük bir cehalet oluşmuşsa eski mesela yaşlılar anlatıyorlar eskiden o Atatürk döneminde, İsmet İnönü döneminde ve sonraki dönemlerde doğru dürüst dini bilen yokmuş. Öyle bir cehalet var ki doğru dürüst ne alim var ne dini öğreten var. Şirk, bid'atler, hurafeler acayip bir şekilde yayılmış. Hatta dikkat edelim dedelerimiz, o yaşlı adamlar genelinde pek bir ilim bir şey yok yani sahih bir İslam yok. Niye? Çünkü zamanda alimler öldürülmüş. Alimi öldürdükten sonra toplum ne olacak? Cahili olarak yetişecek. Burada da aynı şeyleri yaşanmış. Mısır'da da aynı şeyleri yaşattırmaya çalışıyorlar. Doğru düz bir alim bırakmadılar piyasada. Sisi kafiri biçiyor. Suudi Arabistan bu son dönemlerde aynı siyaseti yapmaya başladı. Şimdi sadık doğru düz bir alim kaldı mı Suud'da piyasada? Neredeyse kalmadı. Sadık alimler hep cezaevlerine atıldılar. Kurtulan belki kurtulmuştur. Genelini cezaevine attılar, susturdular. Ve bütün dünyada olan olay bu. Yani bu başımızdaki idarecilerin zalim oluşu, insanları sömürmeleri. Yani Türkiye'de mesela öyle vergilerle insanların bellerini büktüler ki siz de belki gördünüz bir liste koymuşlar. İşte yazıyor mesela Mac şeyin telefonun Mac miydi neydi Apple mı? iPhone şu an güzel markalı olan telefon var. Siz daha iyi bilirsiniz. iPhone mesela işte bilmem ne markası işte asıl 12 bin TL ama Türkiye'de işte satılan fiyatı 20 bin TL. Eğer ki vergiler konmamış olsaydı işte 12.000 TL'den adam rahat alabilecekti. Düşünün 8.000 TL üzerine ne oluyor? Vergi olarak konuyor. Yok işte şu cihaz, şu alet 15.000 lira vergilerle 22.000 liraya çıkmış. İşte şu araç, şu araba mesela 100.000 lira ama vergilerle 300.000 liraya çıkmış. Yani bu zulüm sizce nereden geliyor? Bu zulüm işte idarecilerin zulmüdür işte. Allahu Teala'nın musallat ettiği insanlar bunlar. Peki niçin musallat ediyor? Bunun sebebi var. Bunun sebebi de insanların İslam'dan yüz çevirmeleri. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Benim zikrimden yüz çevirene diyor, sıkıntılı bir hayat vardır, çileli bir hayat var. Sıkıntılı bir hayat. Zulmün baş gösterdiği, yalan ve dolanın baş gösterdiği, insanların birbirlerine vefa göstermedikleri, birbirlerine acımadıkları, birbirlerine karşı sadık olmadıkları, merhametli olmadıkları, böyle bir dönemde yaşaması, savaşların olması, çilelerin baş göstermesi, hastalıklar, değişik değişik şeylerin baş göstermesi, bunlar nedir? Allah-u Teala'nın haber verdiği gibi İslam'dan yüz çevirme semereleridir. Bir alim anlatıyor, bir davetçi diyor ki birisiyle tanıştım. Genç mühendis işte Avrupa'da okumuş. Makine mühendisliğini mi ne okuyor? Sonra onu işte büyük bir fabrikada çalıştırıyorlar. İp üreten bir fabrikada artık Allah'ın makinelerine falan bakıyor. Hali durumu çok iyi. Davetçi diyor onunla görüştüm. İşte durumu çok iyi, çok zengin, varlıklı birisi. Ama bu davetçiye diyor ki ben çok ciddi çilelerim var diyor. Çok sıkıntılarım var diyor. Hayırdır diyor, neyin var diyor. Vallahi diyor işte bende sarı hastalığı var. Bazen günde 3 defa, 5 defa tutar diyor. Arabada giderken diyor bir tuttu mu diyor kaza falan geçirecek duruma geliyorum. İşte işteyken, ayaktayken, evdeyken, yolda yürürken tuttu mu diyor kendimi yerlere atıyorum, düşüyorum, kafamı çarpıyorum. Bazen haftada birkaç defa tutuyor. Senelerden beri var olan bir şey. Neredeyse doktor bırakmadım, neredeyse kullanmadığım ilaç kalmadı. Ve nedir bu yani benim başıma gelen bu azap nedir diyor. Bu çektiğim acılar neyin nesidir? Haşa bir nevi içinden böyle kızgın. Hani Allah'ın kaderine karşı. Deyince bu davetçi diyor ki Estaizu billah. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Eğer siz Allah'a teşekkür ederseniz ve iman ederseniz Allahu Teala ne diye size azap etsin? Normalde bu ayet kardeşler ahiret alemi için değil mi söylenmiş olan bir ayet. Eğer ki kişi iman ederse Allah'a teşekkür ederse niye azap etsin? Tabii o anda aklına geliyor. Aynı zamanda hani bunu destekleyen işte kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir hayat vardır. Ve buna benzer hani gene de musibetlerin, belaların şey sebebiyle geldiği, kişinin Allah'a isyan etmesi, Allah'a olan ubudiyetindeki taksiratları sebebiyle gelmesi, mealindeki gelen haberlerle bunu düşündüğü için bunu ne yapıyor? Nasihat olarak söylüyor. Ve eğer ki sen güzel bir iman edersen, Allah'a şükredersen, yani ibadetlerine riayet edersen, dinine riayet edersen, Allah'ın izniyle bu sıkıntı senden kalkacaktır diyor. Allah Allah böyle mi olur diyor. Ya bana anlatsana yani ben ne yapmam lazım Allah'a karşı. Otur diyor beni iyi dinle diyor. Hemen diyor gitti diyor şey yaptı. Kağıt kalem getirdi. Ve tek tek yazmaya başladı. İşte Allah'la aranı şöyle düzelt, şöyle tövbe et. Namazlarına dikkat et, zamanında kıl, sakın terk etme, cemaatle beraber kıl. Orucuna dikkat et, işte zekatına dikkat et, haramlara dikkat et, gözüne sahip çık, haramlara bakma, kulağına sahip çık, haram işitme, diline sahip çık, gıybet etme, şunu yapma, iftira etme. Karnına dikkat et, haram lokma yeme, eline, ayağına falan, fercine. Derken 40'a yakın diyor ona nokta söyledim diyor. Ve her birini de ne yapıyor? not alıyor böyle acayip hırslı. Neyse bunları aldı diyor ve Allah'ın izniyle bunları ben uygulamaya çalışacağım. Çünkü yıllardır ben çok ciddi sıkıntılar çekiyorum diyor ve çekip gidiyor. Çekip gittikten sonra diyor ki bu davetçi diyor eyvah diyor ben Allah alem çok ciddi bir hata yaptım. Belki Allah-u Teala imtihan gereği yani bu böyle bir musibeti ondan kaldırmaz, böyle bir hastalığı ondan kaldırmaz. Ya ben bir yanlış yaptım, nasıl kendimi böyle bir hataya düşürdüm falan diyor böyle üzülürken ve kaygılıyken. Neyse aradan günler geçti diyor. Cuma gününde baktım ki cuma namazına gelmiş. Ben de mütereddidim. Bakayım eğer ki yanıma gelirse ne diyecek? Neyse yanıma geldi. Ya şeyh dedi Allah senden razı olsun. Bin defa razı olsun. Ya yıllardır yani gitmedim. Doktor kalmadı. Kullanmadım. İlaç kalmadı. Hiçbirisi fayda vermezken sen bana o nasihatları yaptıktan sonra ve Allah'ın izniyle ben bunlara sarıldım. O günden beri sana yanına geldiğim günden beri sarı hastalığı denen hiçbir şey olmadı. Deyince diyor, Subhanallah diyor, sanki yeni doğmuş gibi diyor, çok sevindim diyor şeyh. Elhamdülillah bu gerçekten Allah'ın fazl-ı keremi. Allah-u Teala içimde böyle doğurdu diyor, bu ayeti böyle ben şey yaptım, ona anlattım diyor. Hani ilacın Allah-u Teala'ya yönelme olduğunu ben diyor ona irşad edince diyor, elhamdülillah o semereyi gördü diyor. Neyse ikinci hafta diyor yine gördü. Acaba diyor hani belki birinci hafta gelmemiş de ikinci hafta belki gelmişse falan. Neyse yine yanıma geldi. Elhamdülillah şeyh, elhamdülillah çok iyi. Ben çok iyiyim. Allah'a şükür bir daha diyor ne o hastalık ne ve la yahzanun hiçbir şey yok. Gelmedi diyor. Çok iyiyim. Neyse üçüncü hafta her hafta görüyorum diyor. Cuma namazlarına geliyorum her seferinde. Ya şeyh ben çok iyiyim. Allah senden razı olsun. Sürekli bana dua ediyor ve ben her seferinde seviniyorum. Ya Rabbi diyorum sana hamdü senalar olsun. Derken diyor 6. hafta oldu. Cuma namazından sonra gözüm onu arıyordu. Baktım yok. Eyvah dedim herhalde benim başıma bu musibet geldi. Ben hata yaptım. O hatamı şimdi anlıyorum. Bak şimdi sarı hastalığı falan gelmişse hani diyecek ki bir nevi senin reçeten de pek bana fayda vermedi. Neyse 7. hafta diyor onu gördüm ve dedim hayırdır hocam evet sarı hastasıydım o yüzden ben cuma namazına gelemedim. Dedi diyor ben subhanallah diyor içim böyle burkuldu üzüldüm. Hocam dedi ki sen üzülme sen prensiplerine aynen devam et. O reçeteni sen anlat insanlara sıkıntı senin reçetende değil sıkıntı bende. Çünkü ben Allah'a karşı sıkıntı içerisindeydim. Bu hafta diyor masiyette daldım diyor, şeytanıma uydum diyor. Allah'la olan bazı aramdaki bazı şeyleri bozdum diyor. Ve o yüzden başıma geldi diyor. O yüzden sen o reçetene yani devam et, sıkıntı reçetede değil bende diyor. Derken 7. hafta gördüm, elhamdülillah dedi yine eski halime döndüm. Ve derken bu şekilde devam etti yani Allah-u Teala onu ne yapıyor? Şifa veriyor. Şimdi kardeşler yani böyle bir durum nedir? O alimin Allah'a olan yakinidir ve davetçinin Allah-u Teala'nın haber vermiş olduğu şeyler Kur'an-ı Kerim'de bunlar kesin olarak vuku bulacak olan şeyler. Buna yakinen iman etmemiz lazım. İşte yakin de budur kardeşler. Yani yakin aslen nedir? Allah-u Teala'ya şeksiz ve şüphesiz İman etmen, Allah-u Teala'nın haber verdiği şeyleri şek ve şüphe duymadan kabul etmen, teslim olman, itiraz etmemen, tereddüt etmemen ve Allah'a karşı ubudiyetini nedir göstermendir. Bunun iki rüknü vardır. İlim ve amel. Sende ilim oluyor. İlmin çoğaldıkça Allah'a olan imanın da artmaya başlıyor, yakinin de artmaya başlıyor. Ve bunun neticesinde de amel ortaya çıkmaya başlıyor. Yani sende yakin derinleştikçe zaten yakin eşittir kardeşler. Yakin hani şek ve şüphe olmadan sanki Allah'ı görmüş gibi ibadet etmen, Allah'ın sana haber verdiği cennet, cehennem, mizan, hesap, kitap, zerre kadar amellerin kaybolmayışı, hesaba çekilecek vesaire insanların bütün bu hallerinden bahsedilmeleri sen bunlara yakinen iman ettiğin zaman sürekli senin karşına gelir. Bir mahsiyet işleyeceğin zaman sürekli Allah-u Teala'nın seni gördüğü, cennete yani şu anda var olduğu, müminleri beklediği, cehennemin var olduğu ve mahsiyet sahibini bekledikleri şeyler insan aklına geliyor. Hesap, mizan bunlar insan aklına geliyor. Ne yapıyor? Mahsiyetten uzak duruyor. İbadetlerini yaparken en güzel şekliyle yerine getirmeye başlıyor. İnsanda işte amel semeresini vermeye başlıyor. İnsanda amel çoğalmaya başlıyor. Yani yakin eşittir ihsan. İhsan neydi? Allah'ı görmüş gibi ibadet etmen. İhsan mertebesine varan bir insan namazlarını huşuyla kılar. Haramlardan uzaklaşır. Allah'a en güzel şekilde itaat eder. İşte yakin sahibi de bu şekilde ihsan makamına ulaşıyor ve amel, artık amel ne oluyor? Onun hayatında görünmeye başlıyor. Mesela kardeşler, ashab-ı kiram genel anlamda imanları yakin üzereydi. Ve mertebe mertebe tabii değişkenlik arz ediyorlardı. Sahabe-i kiram arasında, sahabede en yüksek yakin derecesine ulaşan kimdi? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu. Allah'ı görmüş gibi ibadet eden, yakin derecesine ulaşmış olan bir sahabeydi. O yüzden mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinde işte infak edin, yardımcı olun, ordu donatılacak, hazırlanacak dendiği zaman herkes imkanına göre gelip getirip şeyler infak ederken biri mesela malının %5'ini getiriyor, biri malının %10'unu getiriyor, biri malının %30'unu getiriyor, biri 1/4'ini, çeyreğini getiriyor, biri 1/3'ini getiriyor. Mertebe mertebe içindeki var olan o ihsana göre, o yakına göre, o imana, o teslimiyete göre. Hatta hani Hazreti Ömer diyor, Allah'ın izniyle bugün Ebu Bekir'i yeneceğim infakta. Malının yarısını getiriyor. Tabii bu kolay bir şey değil. Yani sen var olan, senin elindeki var olan değerli şeyin yarısını getirip takdim etmen. Yani bu kolay bir şey değil. Malının yarısını getiriyor, koyuyor. Aleyhisselatü Vesselam soruyor, ne getirdin? Ya Resulullah diyor, malımın yarısını getirdim. Yarısını da ehlime bıraktım. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor, malları falan getirmiş, yığıyor o yığılan yere. Sonra Aleyhisselatü Vesselam yanına gelince, ya Ebu Bekir sen ne getirdin diyor, ya Resulullah malımın hepsini getirdim diyor. Orada hani Hazreti Ömer ne diyor? Vallahi anladım ki ben Ebu Bekir'i geçemeyeceğim. Hani belki bugün geçerim diye böyle bir ümidim vardı ama bu ümit de benden gitti. Şimdi orada sahabe-i kiramın mesela içerisinde bütün malını, yani hiçbirisinin getirmeyişi ve Ebu Bekir'in getirişi neye işarettir? İçindeki var olan yakine işarettir. İçindeki var olan o sıddıklık makamına işarettir. Tabi sıddıklık makamı kardeşler, mücahit makamı yani şehitlik makamından daha üstündür. Peygamberler en üst makamdadır. Altında sıddıklar var, ondan sonra şehitler var, ondan sonra salih insanlar var. Ne diyor ayette? Estaizu billah ve men yuti allaha ve rasule. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, fe ulaike ma'allezine en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkin ve şuhedai ve salihin. Allah-u Teala'nın kendilerine nimet verilmiş olan o peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaklar. Dört tane sınıf sayılıyor. En yüksek sınıf peygamberler, ondan sonra sıddıklar, ondan sonra şehitler, ondan sonra salihler. Onlarla beraber haşr olacaktır. İşte Ebu Bekir radıyallahu anhu yakin sebebiyle o sıddıklık makamına ne yapmıştır? Ulaşmıştır. Zaten ashab-ı kiramı diğer milletlerden üstün tutan yani tabi'in, etba'at tabi'in ve sonraki kıyamete kadar gelecek olan bütün nesile karşı onları en üstün tutan makam nedir? Onların yakini olan imanları. Onların Allah'a olan imanlarındaki sıdıkları, doğrulukları, teslimiyetleri. Yoksa tabi'inde sahabe-i kiramı sollayan abidler gelmiş. Etba'at tabi'inde böyle abidler gelmiş. Yani sahabe mesela teheccüd namazı kılmıştır, uyumuştur, dinlenmiştir. Ama tabi'in içerisinde gece boyunca hiç uyumadan ibadet edenler olmuş. Sahabe-i kiram oruç tutmuştur, iftar etmiştir ama tabi'inde sürekli yani belki bir sene boyunca hiç iftar etmeksizin acayip acayip ibadet edenler olmuş. Ama o kimseler sahabenin mertebelerine ulaşamamıştır ibadetleriyle. Niye? Çünkü sahabenin ayrı bir imanları vardı. Yakini dereceye ulaşmış olan imanları vardı. Evet, işte yakin nedir? Budur kardeşler. Allah-u Teala'nın hükümlerine boyun eğmen, şeriatına boyun eğmen, şeksiz ve şüphesiz. Şeriatta ne haber verilmişse hırsızın eli kesilecek. Semi'ne ve ata'na. Bitti yani. Şunun cezası budur. Mirasta erkeğe şu verilir, bayana şu verilir, tamam. Yani Kur'an'da ve sünnette gelen bütün din ahkamına adam teslim oluyorsa bu adamdaki olan iman yakini imandır. Ama tereddütler geçiren, itirazlar geçiren bunlar nifak, münafık tipi insanlardır ki bunlarda yakin oluşmamıştır. O yüzden Allah-u Teala'nın hükümlerine boyun eğmek, kabullenmek nedir? Yakinin işaretidir. Yakin derecesine ulaşan kimselerde kardeşler tevekkül semere verir. Yani onlar tamamıyla artık Allah'a dayanırlar. Çünkü bütün bu kainatta işleri evirip çeviren Allah'tır. Hakim olan Allah'tır. Onun dediği, onun takdir ettiği olacaktır. İnsanların elinde değildir. Dolayısıyla o insan nedir? Rahattır. Allah'a karşı çok rahattır. Ve bütün işlerini Allah'a havale eder. İnsanlara değil. Çünkü insanlara tevekkül edeni Allah-u Teala insanlarla ne yapar? Baş başa bırakır. Ama Allah'a tevekkül ederse Allah ona ne yapar? Kafi gelir. Bütün insanlara karşı ve bütün sıkıntılarında Allah-u Teala ona ne yapar? Yardım eder. Evet, bu makama gelen kişi çok infakta bulunur. Rızık konusunda bir korkusu olmaz. Hak konusunda insanlardan korkmaz. Ölümden korkmaz, savaşlardan korkmaz. Çünkü ölüm ve hayat Allah'ın elinde, fayda ve zarar Allah'ın elinde. Allah-u Teala ne takdir etmişse bu olacak, takdir etmemişse olmayacak. Neticede bütün işleri evirip çeviren kimdir? Allah'tır. Fayda ve zararın sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla o artık rahat bir hayat sürer, Allah'a tevekkül etmiştir. Namazlarını huşu ile kılar. Allah-u Teala her anında teslim olur, her anında Allah-u Teala'yı hatırlar ve ona göre hayatına çeki düzen verir ve zühd hayatı yaşar. Çünkü bu dünyanın faniliğini, basitliğini, ucuzluğunu, yani bir Müslümana diyar olmayacağını, ahiretin aslında müminin diyarı olacağını ne yapar? Çok iyi bilir. Çünkü Kur'an ve sünnete sanki gözüyle görüyormuş gibi iman ediyor. Cennet ve cehennem sanki gözüyle apaçık gözünün önündeymiş gibi o şekilde ne yapıyor? Hissediyor. Tıpkı hani sahabeler o cennet ve cehennemin konusunu işittikleri zaman işte kalkın yerleri, genişliği yerler ve gökler gibi olan cennetlere kalkın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye sahabe-i kiramı teşvik ettiği zaman cihada nasıl fırlamışlardı değil mi sahabe-i kiram? Ellerindeki hurmaları atmışlardı. Kılıçlarının kınlarını kırmışlardı. Bir daha bu kılıcı buraya sokmayacağız. Şehit olana kadar çarpışacağız diye kendilerini ölüme atıyorlardı. Bu neyin semeresiydi? Vallahi eğer ki bu hurmaları yiyecek kadar hani bir vakit olursa bu benim için çok uzundur. Cenneti özledim, Allah'ı özledim diye hani o savaşa girmeleri hiç korkmadan şehadete bu kadar aşık olmaları neyin semeresiydi? Şüphesiz yakinin semereleriydi. Rabbim bizlere de böyle bir yakin nasip eylesin. İmanımızda tereddüt olmayan, ihsan mertebesine varmış olan bir yakin nasip eylesin. Ve bu yakin üzere ölmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ